Ayrım 10.
İngiltere ile Rusya arasında Asya'daki sömürge bölgelerinin belirlenmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığı duyuluyordu. Alınan gazetelerin Osmanlı pastasının nasıl paylaştırılacağını yazdıkları dedikoduları kulaklara fısıldanıyordu. Her meraklı kulak işittiğine kendince bir şeyler ilave ediyor, bildiği bir iki ülke ismini aktarmak sanki iftihar sergilemek gibi önemli hale geliyordu. Kimine göre İtalya, Trablusgarp ile Arnavutluk'u ele geçirmeyi planlamıştı. İngiltere, Cidde ve Hübeyde limanlarını ele geçirecek, böylece Kızıldeniz'i sadece kendisinin kontrol edebileceği göl haline getirecekti. Fransa, Beyrut ve Şam'a yerleşecek ve kendi yönetimi altında küçük devletler oluşturarak etkinliğini artıracaktı. Avusturya ve Macaristan'ın payına Belgrad ve Selanik düşüyordu. İstanbul hakkında hiçbir şey söylenmiyordu. Bu belirsizlik içinde delikanlılık günlerini geçiren öğrencilerin nasıl bir vatan vazifesi ve memleket sevgisiyle dolu olabileceğini tahmin etmek güç değildi. Tahmini kolay olan sultanın bu durumun farkında olmadığıydı. Dedikoduları doğrulayacak kaynakların yokluğu her konudaki bilgileri el altından öğrenmeyi kaşıyan bir merak yaratmıştı. Telaşlı günlerde el altından öğrenilen bilgilere güvenmek mümkün değildi. Halit Bey gerilere dönüp gelişmeleri yeniden değerlendirmeye çalıştığında fark ettiği gerçekler karşısında ürküyordu. İmparatorluğa yönelen her parçalama tertibinde ciddi bir ekonomik hedef olduğunu kavrayan kadroların yokluğu, Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran sebeplerin başında gelmekteydi. Milliyetçilik akımları Osmanlı'nın yönettiği Avrupa'da topraklarındaki azınlıklarda milliyetçilik duygusu ve kavgası başlatmıştı. Çoğunun Slav ve Ortodoks olmaları Rusya'yı bu devletlerin koruyucusu haline getirmişti. Rusya'nın Akdeniz rüyası diye yaratılan yeni hedefi Osmanlı'nın nüfuz bölgelerinin ele geçirilmesiyle mümkün görülmekteydi. Rusya her gün genişleyen ve güçlenen konuma gelmişti. Ama Osmanlı için asıl tehlike sanayi devriminin pazar arayan açgözlülüğüydü. İmparatorlukta bu etkiyi dikkate alan siyasetin yokluğu henüz fark edilmemişti. Askeri ve ordusu güçlü olan devleti en güçlü devlet gibi görmeye alışmış Osmanlı paşalarının harbiyede verdikleri eğitim bu üslubun egemenliğindeydi. Osmanlı paşalarına insanlar için kahramanlıktan daha büyük kudret olmadığı öğretilmişti. Eğer meselenin iktisadi yanını ve ölçüsünü iyi değerlendiren kadrolar yetiştirilip iş başında tutulabilseydi, Osmanlı'nın giderek hızlanan çöküşünü durdurmak ve bir ıslahatla eski günleri yaratmak imkanı elden kaçırılmazdı. Halit Bey Mülkiye'de okuduğu yıllarda ve daha sonra Harbiye'ye geçtiği günlerde dünya siyasetinde ne olup bittiğini anlatan hocalarının ve komutanlarının iktisadi ve siyasi meselelere çok sık temas ettiğini hatırladı. Dünya siyasetinde ekonominin çok büyük güç olduğunun kavrandığı konusunda kuşkuları vardı. Gittikçe pekişen duyguları, iktisadi meseleleri dikkate almayan siyasetin başarıya ulaşamayacağını kavramaya başlamıştı. Arife gecesi Vardacı, Piyale Paşa mescidine uğrayıp gönül alacaktı. Mahallenin fakirleri için yiyecek paketleri hazırlatmış, hepsinin içine 3-5 kuruşluk küçük keseler de koymuştu. Arhavili'nin inşa ettiği mescidin her şeye rağmen insanı çeken güzelliği, girildiği zaman dört yandan saran bir uhrevi etkisi vardı. Paketleri yanındaki arabaya doldurmuşlardı. Kendini en mutlu anlarını yaşıyormuş gibi hissediyordu. Mescide girdi. Akşam namazı bitmiş, cemaat yatsıyı evinde kılmak bahanesiyle bayram hazırlığına kaçmıştı. Işıklar ölgündü. Vardacı her zaman bağdaş kurup kendini dinlediği pencerenin kenarına oturdu. Dışarıda ışıl ışıl bir bayram gecesi yaşanıyordu. Ömrünün sevinçli akşamlarında geçmişinin muhasebesini yapmak, her seferinde kendini bir ahlak zemzeminde yıkamak kadar arındırıyordu. Arada bir istemediği halde kötü şeylere eli bulaşmıştı. Böyle bir sıkıntının kefaretini ödeyecek kadar cesur olması, istediği huzuru bulması için güç veriyordu. Her gelişinde mahalleye açılan bu pencerenin kenarında oturur, içiyle hesaplaşır, sonra aklanmış bir ruhun güleç yüzüyle evine dönerdi. Edirne valiliği sırasında İttihatçıların çoğunu tanımış ama onların gösterdiği cesareti gösterememişti. Sultan Hamid'in güvenlik paşası olmak, İttihatçıların yürekli savaşçısı olmaktan daha kolay gelmişti. Aslında işine gelenin peşinde olmak çok hoşlandığı şey değildi. Ama bu kaypak karakter bir aile özelliği olarak doğuştan dokusuna işlemişti. İttihatçılar şimdi iktidardı. Astığı astık, kestiği kestikti. İkballi günleri elinden alınmış fakat canı bağışlanmıştı. Parası pulu yeterliydi, yaşını başını almıştı. İkballi, itibarlı bir insan olmak hem hoşuna gidiyor hem de güvenini sağlıyordu. Bu günlere kolay gelmediğini biliyordu. Pencereden mahalleyi seyretmek istedi. Zifiri karanlıktan başka bir şey görünmüyordu. İçindeki ışıkları yaktı. Zihninin ve ruhunun bütün nurunu meydana dökmüş ama önünü aydınlatacak bir kıvılcım kadar bile ışık bulamamıştı. Her şeyin karanlıkta daha iyi görüleceğini düşünmeye başladı. En sıkıntılı anlarında hafızasına böyle bir terbiye kazandırmıştı. İçinden o maharetin imkanlarını kullanmak arzusunu geçirdi. Hafızanın derinliğine gizlenmiş hatıralar sırayla karanlık dehlizlerden kurtulup meydana çıkıyorlardı. Her seferinde gözlerinin önüne önce Yaver Paşa gelirdi. Yaver Paşa sözünde durmuş, Vardacı'nın tahsilini tamamlamasına yardımcı olmuştu. Mektebi bitirdiği gün, Yaver'in son ricalarını kırmayan Osmanlı bürokrasisinin müsamahasıyla iyi bir yerden işe başlatılmıştı. Kimse Vardacı'ya eski görevini hatırlatan küçük bir imada bile bulunmuyordu. Mescidin kuytu köşesinde bir küçük kandil daha aydınlandı. Rahlenin başında bir genç adam kendinden geçmiş gibi ilahi dünyanın derinliklerinde geziniyordu. Vardacı kendi dünyasının henüz tamamlanmamış seyahatinde kalmayı tercih etti. Yaver son günlerinde kendisini çağırmış ve ölümün eşiğindeki son isteklerini sıralamıştı. Gözlerinde hemen fark edilen bir korku vardı. Yaver'in ailesi gelinlerini hiç sevmemişlerdi. Kendilerine uygun bir aileden gelmediği inancıyla genç kadını her vesileyle örseliyor, hatta mümkün olsa kapının önüne koymayı düşünüyorlardı. Babasının Abdülhamit iltifatında genişleyen şöhreti, istediğini yapmaya elverişli bir zulüm kapısı açabilirdi. Yaver, Vardacı'yı odasına çağırmış, sıkıntılarını sıralıyordu. Hastat efendi, sende hakkım olduğunu düşünürüm. Emeğim geçmiştir. Sana kötü sözüm, bakışım da olmamıştır. Vardacı hak teslimini biliyordu. Gerçekten Yaver hiçbir zaman ne kötü bir söz söylemişti, ne de ayıbını örtemeyeceği bir davranışı olmuştu. Günden güne eriyen bu genç adamın böyle haksız bir sebeple hayata veda etmesi kabul edilecek gibi değildi. Bir menhus hastalık kasıklarına musallat olmuş, Yaver'i 3 ay içinde çöpe çevirmişti. Herkes şifasız bir derde uçar olduğunu biliyor, içten içe genç karısının lezzetlerinin hayaline dalıyordu. Genç kadın içeri girdi. Elinde sıcak çorba kasesi ile kızartılmış ince ekmek dilimleri vardı. Kocasının yanına oturdu. Yaver'in yiyecek takati yoktu. İkisini birden uzun uzun seyretti. Sonra karısının elini tuttu. Vardacı'nın gözleri üzerine dikilmiş bu hayretli manzaradaki şaşkınlığını gizlemeye çalışıyordu. Hasret efendi, ölürsem Nur Hatun'u kimseye örseletme. Vardacı gözlerini Nur Hatun'a çevirdi. Şımarık Paşazade'nin sarkıntılık ettiği gün gözlerinin önünde canlandı. Feracesi düşünce ortaya çıkan buğday tarlası şimdi çok daha gür ve dolgundu. Vardacı'nın bakışları bir sedef tarak gibi bu kumral baharı 5 parmağın sıcaklığından geçirdi. Aklından geçenleri bir gezi hücreye hapsetti. Yaver'in gönlünü alacak ve güvendirecek cümlelere işin tadını bozmak yerine Nur Hatun'un elini tutup dışarı çıkardı. Ertesi sabah Yaver Paşa'nın ölüm haberini verdiler. Nur Hatun'un çığlığı bütün Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak sananlar yanıldılar. olgun bir esef cümlesiyle Yaver Paşa'nın vefat ettiğini Vardacı'ya söylemiş, paşa babasına haber vermesini istemişti. Vardacı bu hatıranın içindeki bütün aziz duyguları nasıl ayaklandırdığını hatırladı. Her şey bir ilahi takdirin çizdiği rotada yürümüş, Yaver Paşa'nın hatırını sayanlar Vardacı'ya olanca hızıyla yürü ya kulum demişlerdi. Her şeyde tevekkül kültürü hakimdi. İstanbul'un kenar semtlerinde ve Anadolu'nun her ücra köşesinde halk kendini bir lokma bir hırka felsefesine öyle kaptırmıştı ki, yaşanan zorlukların ne sebeplerle meydana geldiğinin ve nasıl giderileceğinin farkında bile değildi. Zaman zaman Rumeli'de başlayan ve etkilerini Anadolu'ya aktaran hareketler olduğu duyuluyordu. Ülkenin her köşesinde hızlı bir iktisadi çöküş vardı. Un yoktu, et yoktu, şeker yoktu, tuz yoktu. Buna rağmen yine de sabır ve tahammülle duruma katlanıyor ve ülkenin etrafını saran ateş çemberinden kurtulmanın duaları eksik olmuyordu. Askerlerin, emeklilerin, dulların ve yetimlerin maaşları zamanında verilmediğinde halkın büyük bölümü kıt kanaat bir ömür geçirmeye alıştırılmıştı. Geceleri konak duvarlarına asılı aynalı lambaları yakacak gaz sıkıntısı en ağır gelen yoksulluktu. Kıt kanaat geçinecek kadar tahammüllü halkı bir de geceleri karanlığa mahkum eden bu durumdan şikayet etmeyen kalmamıştı. Dünyada insanların gecelerini aydınlatan bir güçten, elektrikten söz ediliyordu. Selanik'te, Manastır'da akşamları evlerin bütün odalarını ışıl ışıl aydınlatan elektrik Osmanlı aydınlarına bir felsefe gibi anlatılıyordu. Bir gün elektriğin geleceği tesellisiyle tahammül edilen bu sıkıntılı hayatın yakında sona ereceği beklentisinin yüreklere serptiği sular serindi. İstanbul'un elektrikle aydınlatacağı haberleri günlük gazetelerde okunduğunda sanki bir bayram havası esmeye başlamıştı. Doğrusu elektrik denen şeyin ne olduğu tam bilinmiyordu ama büyük nimet olduğu abartılarak anlatılıyordu. Mahalle çocukları büyüklerinden duyduklarını kendi hayallerinin ürettiği süslerle karıştırıp zenginleştirdikleri bir elektrik efsanesi yaratmışlardı. Elektrikle aydınlatılması düşünülen semtler arasında Beşiktaş da vardı. Galata, Beyoğlu, Tepebaşı, Şişli, Teşvikiye seçilen semtlerdi. Özellikle azınlıkların, elçiliklerin ve konsolosluk erkanının yerleştiği muhitler olması nedeniyle elektriğin bu semtlerden başlamasına mutlak gözüyle bakılmaktaydı. Sultan Hamid'in elektrik korkusuyla Beşiktaş'ın elektriksiz kalacağı dedikodusu yayıldığında Cihannuma mahallesi çocukları mahzun olmuş ve boyunları bükülmüştü. Her evin çocuğu aile büyüklerini topluca kaybetmiş gibi meyustular. Hiç kimse un, et, şeker, tuz, patiska yokluğunu önemsemiyor, geleceğini bir masal kahramanı gibi beklediği elektrikten mahrum kalmanın acısıyla tutuşuyordu. Hepsinin dünyası bir kere daha kararmıştı. Halit Bey yeniden çocukluğunun duygularını köpürten o günlere dönüşün eşiğindeydi. Elinin ucuyla kapıya dokunması yetiyordu. Dokundu. Bayram öncesinde evin nevalesini almak için annesiyle birlikte Mısır Çarşısı'na gidişlerini çok seviyordu. Düzenli bir evin ihtiyaçlarını karşılayan zenginliğiyle çarşı hoş bir gezinti lezzetiyle pohpohlanıyordu. Kadınlar modaya uygun kıyafetler içinde İstanbul'un her semtinde her mağazada kendilerini gösterecek gezintiler yaparlardı. Mahalle aralarında dolaşan zerzevatçılarla kapı önündeki alışverişlerinde çekişe çekişe pazarlıklar yapanlar, zarif kıyafetlerle çarşıya indiklerinde insanı hayrete düşüren bir tavır ve görgü zenginliği sergilerlerdi. Gülistan her ay Mısır Çarşısı'na çıkardı. Bazen kapalı çarşıya kadar uzandığı olurdu. Çocukluktan çıkmaya aday gelişmişlikle annesinin dizi dibinde yaşamı olgunlaştırmayı isteyen sabırlı çocukluk arasında gidip gelen Halit'in en büyük zevki çarşı gezilerinde annesinin yanında dolaşmak, gördüğü her yeni şeyi göstererek öğrendiklerini ona anlatmaktı. Yıllar geçtikçe bu zevki geliştirmiş ve olgun yaşın en önemli lezzeti haline getirmişti. köprünün üzerinden geçmek, Halit'e bir kıtadan başka bir kıtaya geçmek gibi heyecan verirdi. Annesinin köprü üzerinden geçerken zaman zaman ürktüğünü görmüştü. Sonraları bu ürküntünün aslında hayret ve tiksintiye dönüşmüş bir asabiyet olduğunu fark etti. Yaşlılar Galata Köprüsü'ne Cisri Cedid diyorlardı. Yeni yapılmış bir köprünün tarifinde bir eski takip üslubu kullanılması, yaşlıların yenileşen bir kentin sokaklarında geçmişin lezzetini sürdürmek isteyen bencillikleriydi. Bazıları köprüden geçişin zahmetini azap taşlarında sekerken hayal kuran çocukların ilhamına dönüştürürlerdi. Bu ilham bazen ölçüyü kaçırır, zahmetli geçişin köprüsüne Sırat Köprüsü, Ecel Köprüsü denilirdi. Gülistan her seferinde bitkin ve sinirli şekilde eve dönerken bu halini merak edip soranlara, Ecel Köprüsü'nden geçip salimen döndük, elim biraz rahatlasın, bir kurban keseceğim diye o nazik dilini kayıkçı çıraklarının lisanıyla değiştirirdi. Köprüden ilk geçişinde hayretler içinde kalmıştı. Tahta köprünün her kalası yerinden oynamıştı. Denizin biraz dalgalı olduğu vakitlerde köprünün üzerinden geçmek için adeta bir cambazhane sopasıyla denge bulmak ihtiyacı duyuluyordu. Köprüden geçen arabaların tekerleklerinin kırıldığı, yüklü yüksüz eşeklerin ayaklarının iki kalas arasına sıkışıp kaldığı, ancak kalasların kırılarak çıkarıldığı, hele modern hanımların ince topuklu iskarpinlerinin paramparça hale gelip sahiplerini yalın ayak yürüttüğü hikayeleri o kadar çok anlatılırdı ki, sonu gelmez bir efsanenin her gece bir parçasını öğrenen çocuklar gibi şaşkınlık ve biraz da oh olmuş diyen memnuniyet çığlıklarına dönüşürdü. Köprü üzerinden her geçişte ödenen müruriye resminin bozuk para olarak hazır tutulması istenirdi. Köprü başlarında geçiş ücretini tahsil etmek üzere görevlendirilmiş memurların bu konuda gösterdikleri kabadayılık her seferinde hayretle hatırlanıyordu. Neden bu kadar hiddetli ve sorumsuz olduklarını anlamakta zorluk çekerdi. Her adımda önüne bir el uzanır ve bir dilenme sesinin en iç karartıcı namesi yol keserdi. Geçenlere ücret ödetmek için battal gaziyi andıran köprü görevlilerinin dilencilerden mururiye resmi istemeyen müsamahaları vardı. İstanbul kadar dilencisi bol bir şehir düşünülmezdi. Halit Bey'in canını en sıkan şeylerden birisi de köprü tahsildarlarının dilencilerle ortak çalıştıkları dedikodusuydu. Önceleri inanmak için hiçbir sebep bulamamıştı. Sonra bu bahsin dedikodusu öylesine ayyuka çıkmıştı ki ateş olmayan yerde duman tütmez demeye başladı. Harbiye'de bu konu bir kavgaya kadar uzanmıştı. Öğrenciler arasından bir sesin yükseldiği dikkat çekti. Herkes dona kaldı. Askeri okulların disiplininde böyle ses yükseltmelerine hem kural hem aile terbiyesi olarak iyi gözle bakılmazdı. Öğrencilerden biri köprü tahsildarlarının bozdurma dedikleri yöntem içinde rüşvet yediklerini ve çok üyeli şebeke halinde paraları paylaştıklarını söylemişti. Bu işi yapanların hepsinin aşağılık insanlar olduğunu haykırınca bir diğer öğrenci sözlerini geri almasını istemişti. Zira çocuğun dayısı köprü tahsildarı imiş ve babası öldüğü için dayısının evinde büyümüş. Herkesin topluca suçlandığı bu itham içinde dayısının da yer almasına gönlü razı gelmeyen hiddetle karşı çıkıp kavgayı başlatmıştı. Ertesi gün teneffüste dünkü çığlığın sahibi Halit Bey'e yaklaşmıştı. Sesi ağlamaklıydı. Ben dayımın evinde büyüdüm. Her akşam eve geldiğinde üzerindeki tahsildar gömleğini çıkarırken yengeme bu gömlek tertemizdir, kursağımıza hiçbir haram geçmesine izin vermez derdi. Biz böyle namuslu bir adamın sofrasında büyüdük. Bizim ahlakımızda gelişi güzel sözlere tahammül terbiyesi yoktur diyordu. Sonra başını öne eğdi. Okul bitince bu sofraya ben bakacağım. Dayımın vasiyetinde anamın ak sütünün helali vardır. Öğrenci yürüdü gitti. Halit Bey'den küçük sınıflardandı. Sesindeki titreyişten içindeki insanlığın isyanları hemen fark ediliyordu. Halit Bey Harbiye öğrenciliği sırasında bu isyankar öğrencinin üzerinde daima himaye gözleri gezindiren bir büyüğü oldu. Yıllar sonra Teğmen çıktı ve cephede tifüsten kurtarılamayarak öldüğünü öğrendiği gün kardeşini kaybetmiş gibi üzülmüştü. Her gece mutlaka namuslu bir kazanç kapısının açılıp bu sofraya bereket getirdiğine kendini inandırmıştı. Ne zaman bu olay aklına gelse, köprü tahsildarlarının o beyaz önlüklü hallerinden rahatsız olan titreyişi içinde kalırdı. Sonra öğrendi ki bozdurma dedikleri şey basit bir tezgahtı. Adamın biri köprü tahsildarının önüne gelir, bir kuruş verir ve karşılığın iki kuruş eş değerinde bozuk para alırmış. Günde 30 kere tekrar eden bu sistemle kazanılan para, tahsildarlarla adamlar arasında paylaştırılırmış. Feriköy'de bayram başka türlüydü. Rumların yoğun olduğu mahallede panayıra benzeyen bayram yerleri kurulurdu. Keten helvacıları, akide şekercileri, macuncuların yanında turşu suyu satanlar da vardı. Aslında bayram yeri varlıklı Rum çocukları için kuruluyordu. Bayram panayırcı esnafının para kazanmak için vesile saydığı bir kar kapısıydı. Feriköy'ün Tatavla'ya bağlandığı yolun ucundaki geniş arsaya kurulmuş bayram yerine her çeşit insan gelmişti. Namlı hafız yanında güzel kadınla birlikte küçük çocuğun iki elini tutmuş gezdiriyorlardı. Tek tek atlı karıncalara, salıncaklara, dönme dolaplara binmek, şekercilerden tatlı şeyler yemek ve sonra yorgun argın bir bayram akşamında eve dönmek güzeldi. Genç kadın çocuğunu kucağına alıp dönme dolaba bindi. Dolap her döndüğünde çıngıraklar kalınlı inceli seslerle sevinç çığlıklarına eşlik ediyor, çevredekileri bu ahenkli dönüşün içine çekiyordu. Namlı hafız dönme dolabın seyrine öylesine dalmıştı ki, geçmişin bütün dertlerinden kurtulmuş ve yeni başladığı hayatın hazlarına has katan bir geniş saadet meclisine dalmıştı. Her şey bütün tazeliğiyle zihnindeydi. O yağmurlu geceden sonra talihinin değiştiğini biliyordu. Gülistan Hanım'ın gidişinden kısa süre sonra Rus baskınları artık Batum'u çekilmez hale getirmişti. Varlıklı işbirlikçiler dışında namuslu Müslümanların Batum'da rahat yüzü görmeleri mümkün değildi. Evangelismos dergahın arka odasında İsa Ahmet'i büyütüyor ve boş zamanlarında tekkenin temizliğini yapıyordu. Bir gece Rus askerleri baskın vermiş ve neredeyse dergahın altın üstüne getirmişlerdi. Üç asker namlı hocayı dövmeye kalkışınca ortalık karışmış, askerler sert kayaya çarptıklarını fark edip nasıl kaçtıklarını kaçacaklarını bilememişlerdi. Ertesi sabah dergahın büyükleri namlı hafızı ve evangelismosu İstanbul'a göndermeye niyetli olduklarını söylediler. Mahmut Şakir Bey'in teknelerinden biriyle yola çıkacaklar ve Bahariye Mevlevihanesi'nde terbiye almaya devam edeceklerdi. Yesevi dergahının ilahileriyle yola koyuldular. Mahmut Şakir Bey tekne yola çıkarken bir kurban kesmiş ve kanını bütün yolcuların alnına sürmüştü. Sıra Evangelismos'a gelince şöyle bir yüzüne bakmış, sürmeden geçmiş, sonra geri dönerek sana gerekmez diyerek genç kadını aşağılamıştı. Damla hafız koçun kurumaya üst tutmuş kanından birkaç damla alıp Evangelismos'un alnına sürmüş ve hiç kimseye aldırmadan o küçük alnı öpmüştü. Çarşı Camii'nin gediklileri yolculamaya gelmişlerdi. Sanki sekiz köşeli şadırvan önündeki sofraya kurulmuş gibi sohbet sıcaklığını hissettiriyorlardı. Rakım Hoca Angeriler'deydi. Yanında Hrant duruyordu. Mahmut Şakir Bey'in Evangelismos'a davranışını görünce hızla namlı hafızın yanına gelmiş ve koluna girerek uzaklaştırmak istemişti. Mahmut Şakir Bey'i efendiden adam tanıyorlardı. Bu davranışına anlam vermekte zorlandılar. Yıllardır saygı duydukları o gönül okşayıcı Mahmut Şakir Bey bir gecede değişmişti. Ruhunun derinliklerindeki o siyah renk yavaş yavaş bütün bedenini sarmaya başlamıştı. Yüzünde utançlı bir karanlık belirdi. Sert tavrı yetmiyormuş gibi ileri gelir konuşmaya da başlamıştı. Bu orospu yüzünden başımıza gelenlere bak diye nefretini kusuyordu. Namlı hafız bir ara kendini kaybeder gibi oldu. Mahmut Şakir Bey'in üstüne yürümek istedi. Rakım Hoca önünü kesti. Sesi sert değildi ama kesindi. Bu kalemunların dilleri vücutlarının iki katından uzundur. Namlı Hoca gülmeye başladı. Hrant da gülüyordu. Birbirlerine sarılıp eski günlere döndüler. Hrant'ın hasta olduğu günlerde Rakım Hoca'nın gönderdiği kitapları gizlice Erguvan getiriyor, onlardan önce okumuşluğun imtiyazını sergileyen gülücüklü cümlelerle kitabı önlerine atıyordu.